Ayrım 3.
Sayfa 25. Erkeğin hakim ve emir veren durumunu geçerli ve makbul gösteren, dünyanın her yanında yürürlükte olan yasaları ve gelenekleri ve kadının aleyhine olan her tür eşitsizliği birer birer çözümleyerek bütün hemşirelerinin acınacak hallerini bu hukuk ayrılığına indirgemeye uğraştılar ve bütün kadınları el ele vererek bir cephe kurmaya ve erkeklere karşı bir cins mücadelesi açmaya çağırdılar. Hatta görüşlerini daha genişleterek sonucu sebep yerine koydular. İnsanın bütün toplumsal sıkıntı ve sefaletini, kadınların toplumda politika ve hukuk açısından layık oldukları yeri alamamalarından doğan hastalık belirtileri olarak ileri sürdüler ve insanca bir ülkü taşıyan, ileri gelen kişilerin de destek olmalarında ısrar ettiler. Bu çağrı ileriye dönük siyasi partilerde yankılar yapmış, bunlardan çoğu programlarına kadınlara siyasi hukuk ve eşitlik sağlanması maddelerini de eklemişti. Bir zaman geldi ki bu konu en çok tartışılan siyasi sorunlardan sayılır oldu. Feminizm sözü ağızlarda en çok dolaşan sözlerden biriydi. Orta ve Batı Avrupa'da az zamanda birçok kadın derneği ortaya çıktı. Burjuva partilerinin bu savaşımdaki fiili destekleri bu kadar gürültü ile geliştirilen bu hareketin uydurma bir özel kapitalist manevrası olduğunu giderek meydana çıkarıyordu. Özel sermayedarlığa dayanan üretim tarzının hızlı adımlarla kadınları aile ocağından koparıp endüstri üretken ordularına katması ile bu kitlelerin kuvvetinin çok geçmeden iki katına çıkacağını burjuvazi sezmeye başlamıştı. Feminizm akımları sayesinde kendisine karşı dönmekte gecikmeyeceğini bildiği bu kuvvetleri pek ustalıklı bir tarzda ikiye bölmüş, birini öbürüne karşı çıkarmış olacaktı. Aile köleliğinin önemi büyütülerek kadınlara sanayi ve sermaye köleliği unutturulmak isteniyordu ve bu hile umulanın üstünde bir başarıyla taçlanıyordu. Çünkü aslında ileri sürülenler akla yatkın isteklerdi ve hücum edilen, kaldırılması istenen eşitsizlikler ve haksızlıklar en onur kırıcı ve en göze batan olanlarıydı. Yalnız işin bir yanı hakkıyla anlaşılamıyor yahut bilerek örtbas ediliyordu. Bu cins hukukundaki eşitsizlik ile iktisadi kuruluşlar arasındaki ilişkiler, bu ilişkiler sorunun özünü ve kaynağını teşkil ettiğinden bütün çabalar, emekler bir hastalığın belirtilerini tedavi kabilinden geçici ve etkisiz tedbirler önerileriyle ve bazı yüzeyde düzeltmelerle sınırlanmış kalıyordu ve bunlar bir her derdin çaresi, devayı kül gibi bütün kötülükleri kökünden yok edecekti. Kadınlar seçme hakkına sahip olacaklar, yasama meclislerine girecekler ve kendileri de işlere karışarak yasaları kendi lehlerine çevireceklerdi. Bu serap gönüllerde sihirli bir etki yapıyordu. Türk kadınlarının şikayetçi olmasını gerektiren haksızlıklar, batıya bakarak daha az olduğu halde meşrutiyetle beraber 1908'de Türkiye'de de sıçrayan ve hala biraz önce sözünü ettiğimiz yazıları esinleten bu biçimdeki feminizmdir ve buna taraftar olmak bir ara bizde zariflik ve kibarlık gereği sayılır olmuştu. Biz bir Marksist olarak bu kişisel hayallerle yetinemeyiz. Evet, kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip olmalıdır. Fakat kapitalist toplum içinde buna imkan var mıdır? Evet, toplumları ve hükümetleri resmen kadınların aşağılığı inancını bırakmaya ve onlara erkeklerin hukuk ve toplumsal yerini vermeye zorlamak değerli bir zafer elde etmektir. Fakat gerçekte kapitalist yönetimi düzenleyen yasaları zengin sınıfa mensup kadınlar yararına düzelttirmekte kazancımız nedir? Sorunu kökünden, kökeninden ele almalıyız ki gerçeğe ulaşabilelim. Kadın neden erkeğin buyruğu altına düşmüştür? Sebebi nedir? Bizi yanılgıdan kurtaracak ancak bu soruya verilecek cevaptır. En eski çağlar ve son çağ tarihlerine bakılacak olursa, ilkel ortak mülkiyete dayanan toplum yapılarının iktisadi gelişme sonucu dağılmış olması ve zorlamadan üste çıkmaya başlayan özel mülkiyet temeli üstüne yeni yönetimin kurulması kadının aile içindeki köleliğiyle aynı zamana rastlar. Kölelere, mala mülke sahip olma derdine düşen erkek için kadınlar, bu zamandan başlayarak herhangi bir mal, az veya çok değerli olan bir varlık gibiydi. Bir kişinin başka bir kişi üzerindeki tahakkümünü mümkün kılan özel mülkiyeti yasalar, en doğal, en kutsal insan hakları arasına kattıkları zaman kadının köleliğini de benimsemiş ve kurumsallaştırmış oluyorlardı. Yüzyılımıza kadar bu kutsal imtiyazın öbür yasalar hakkında yapıldığı gibi eleştirilmesine bile göz yumulmamıştı. Fransız Büyük Devrimi'nde papazlara ve kişizadelere ait büyük malikaneler zapt edildiği zaman bir yandan özel mülkiyet esasının kuvvetlendirilmesine önem veriliyordu ve bu el koymayı haklı göstermek için söz konusu servetlere, yasalara aykırı bir tarzda sahip olunduğu ileri sürülüyordu ve bunun içindir ki o koskoca devrim kadının toplumsal ve siyasi durumunda en küçük bir düzeltme bile sağlayamadı. İktisadi gelişme insanlığı büyük kapitalizme, büyük üretime götürerek özel mülkiyeti geliştirdiği ve önemini artırdığı oranda kadının yeri daha da kötüleşiyordu. Başlangıçta küçük üretim sistemi altında o yalnız ailesi içinde köleydi. Şimdi 3 kat fazla köle oluyordu. Aile, fabrika ve hükümet köleliği. Evinde kocasına tabi olan kadın, bütün gün kendisini çalıştıran patronun kölesidir. Özel mülkiyet gereği, hatta en demokratik hükümetlerde bile daima en kuvvetli servet sahiplerini temsil eden hükümette kadının haklarına, onun fikrini almadan dilediği gibi tasarruf, 1- sahip olma, 2- tutum, 3- artırma, artırılma, 4- nikahlı karısı muamelesinde bulunma. M.T. etme yetkisine sahiptir. Düşünülürse bugünkü toplum koşulları altında yaşamaya mecbur bir kadının durumu aynı sınıftan olan erkeğin durumundan daha kötüdür. Kapitalist patron her ikisini de aynı şiddetle sömürmekle beraber çok defa kadının kadın olmak vasfından da yararlanmaya yeltenir ve arzusunu yerine getirmek istemeyenleri sokağa atmaktan çekinmez. Bu gibi çaresizleri sokak köşelerinde fuhuş ve açlık bekler. Hiçbir zaman ve hiçbir yerde fuhuş, proletaryanın ücretli kölelik devrinin bu en çirkin ve en feci olayı kapitalizmin hükmünü yürüttüğü şu son zamanlardaki kadar müthiş ve korkunç bir gelişmeye ulaşmamıştı. Bunu bir yana bırakalım. Geçimini sağlamak için çalışan kadın bu suretle doğurmak ve ev işleri gailelerinden kurtulmuş olmuyor. Az masrafla çok kazanç elde etmek amacında olan kapitalist bu özellikleri dikkate almayı düşünmez. O tersine kadının güçsüzlüğünden yararlanarak onu erkeğe verdiğinden daha az bir ücretle çalıştırmak derdine düşer. Böylece emekçi kadın için çocuk doğurmak dayanılmaz bir yük olur. İktidar burjuvazinin elinde ve özel mülkiyet toplum ekonomisinin temelinde kaldıkça feminizmin en çok istediği bugün merkezi Avrupa Cumhuriyetlerinin hepsinde olduğu gibi bizde de elde edilse bile bu ince ve hayati sorunların olanca ağırlığıyla besbellidir. Nitekim Almanya'da, Avusturya'da, Çekoslovakya'da, Polonya'da bugün kadın ve erkek eşit haklara sahip oldukları halde kadınların ailede ve üretimdeki kadre ulaşmışlıkları bütün şiddetiyle sürüp gitmektedir. Bu deneyler gösteriyor ki feminizm davası kadınları uzun yıllar sadece bir hayal, bir gölge arkasında koşturmuştur. Kapitalist yönetim altında kadının kendisi ve malı üstüne karar verme hakkına sahip olması, özel mülkiyet hukukunun biraz daha gelişmesi demektir. Onu kapitalistin elinde bir üretim aracı olmaktan kurtarmaz. Öğrenim yapmak ve toplumda yer edinmek hakları da yalnız zengin ailelere mensup kadınların yüksek denilen mevkilere hazırlanması ve kabul edilmesi anlamına gelir. Ve bu erkek ile kadın arasında bugün var olan ekonomik karşıtlığı ve rekabeti artırmaktan başka bir şeye yaramaz. Hatta feminizmin en önemli isteklerinden biri olan siyasi haklara sahip olma ve özellikle seçme ve seçilme hakkının elde edilmesi bile servet sahibi olmayan kadınlara gerçek bir özgürlük sağlayamıyor. Zaten kapitalist yönetimde seçme hakkının hiçbir ayrım yapmadan bütün halka tanınmış olması ancak lafta kalan bir demokrasi olan burjuva demokrasisini güçlendirir. Bu demokrasi mülk sahibi sınıflar tahakkümünün en mükemmel şeklidir. Kadının yalnız yasa karşısında değil, fakat bilfiil erkekle eşit haklara erişmesi ve onun gibi serbestçe gelişme niteliğini kazanması iki şarta bağlıdır. Bunlar da üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin kaldırılması, yerine her türlü kölelik ve sömürgeye yer vermeyen bir toplum düzeninin konulmasıdır. Ancak bu iki şart kadının bir taraftan karı ve anne sıfatıyla ailesi içinde kocasına karşı bağımsızlığını, bir taraftan da üretim sürecinde ekonomik kurtuluşunu mümkün kılabilir. Bu suretle kadının kuvvetleri ve yetenekleri ev işlerinin ezici, sıkı mecburiyetleri altında boğulmaksızın genel işler alanında gelişmek ve bu iki görevi uyumlu bir tarzda geliştirmek imkanı bulacaktır. O zaman yetenekleri gereği gibi gelişen ve ihtiyaçları tamamıyla tatmin edilen kadın için öbür tüm insanlarla beraber üyeleri aynı haklara sahip bir toplum içinde genel işlerden kendi payına düşeni yerine getirerek mutlu bir hayat geçirmek nasip olacaktır. Bu gerçekleri kavradıkları içindir ki dünyanın her yanında kadınlar burjuvazi yalan dolanının bir çeşit belirtisi olan feminizmi bir kenara bırakıp kurtuluşlarını toplumcu devrimci partilerin başarısında görmeye başlamışlar ve her yerde örgütlerini devrim eylemini başaracak tarzda örgütlemeye koyulmuşlardır. Her ülkede bu güçlü kadın örgütleri kökten devrimci kuruluşlara bilinçli birer dayanak olmaktadırlar. Kadın devrimciliğinin önemi hakkında bir fikir vermek için yalnız bir örnek göstereceğiz. İngiltere'de 12 Nisan 1920'de Londra'da toplanan Kadınlar Konferansı'na Labor Parti'nin birer şubesi gibi çalışan 170 örgütü temsil eden 400 delege katılmış ve konuşmalar sonunda bütün kadın örgütlerinin işçi partileri içinde en köktenci olan bağımsız Labor Partisi ile işbirliği yapması kararlaştırılmıştır. Bu kadın hareketlerinin başında daima en üstün ve en aydın kişilerin daha alt düzeyde bulunan hemşirelerinin davasını savunmaya kendilerini adadıkları anmaya değer. Bizde de neden büyük bir tarih eseri olarak düzenli bir öğrenim ve eğitime erişebilmiş, geçim kaygısından kurtulmuş hanımlarımız böyle yüksek bir ülkü için bütün yeteneklerini kullanmak ve gereğinde kendilerini adamak gibi bir yüce davranıştan yoksun bulunsunlar. Böyle bir varsayımı biz kendi adımıza onlara karşı bir hakaret sayarız ve eminiz ki şimdiye kadar düşüncelerinin içinde bulundukları ufacık zümrenin bencil yararları sınırını aşmamış olması sorunun genişliğini ve önemini kavrama fırsatını elde edememelerinden ileri gelmiştir. Toplumsal yaralarımızın köklerini gereğince deşen bilimsel yazılar kendilerine gösterilmiş ve nereden geldiğini fark etmeden geçici bir merhamet duygusuyla karşıladıkları şikayet seslerinin toplumsal nedenleri anlatılmış olsaydı pek yakından ilgilenmeleri gereken bir sorun karşısında bulunduklarını kavrayacaklar ve üzerlerine düşen görevi duraksamadan yerine getirmeye koşacaklardı. Ona şüphe yok ki savaşımlarına bu sınıf hanımlarımızın katılması emekçi hemşirelerimiz için pek değerli bir hizmet yerine geçer. Fakat asıl önemli olan nokta onların kendi çıkarlarının kendi sınıf örgütlerinde olduğunu anlamalarıdır. Bilgileri daha fazla olanlar bilmeyenleri uyarmalı, aydınlatmalı, sermayenin sömürüsüne karşı birleşmekteki yararları açıklayarak onları birleşmeye çağırmalı ve onlara örnek olmalıdır. Bu tür örgüt işlerinin ilk dönemi daima öğretip eğitmeye ve bilgisizlik ve yoksulluk altında uyuşmuş olan kafaları uyandırmaya harcanır. Bu dönemde aydınların konferanslar, dersler vermek, kitap yazmak suretiyle yapacakları işler büyük faydalar sağlar. Bu adeta tarlaya tohum serpmek kadar doğurgan bir iştir ve yemişleri derlendikçe ondan büyük bir manevi zevk duyulacağı besbellidir. Bugün yurdumuzun içinde bulunduğu büyük ölüm kalım savaşı döneminde Herkesin kendi davasını geçici olarak elden bırakması mümkündür. Fakat bunlar geçici fırtınalardır. Yeni nedenlerin yeniden ortaya çıkışında yeniden başlamak üzere dururlar ve bu böylece toplumsal devrime kadar sürer gider. Fakat toplumlar içinde sınıflar var oldukça ezilenlerin menfaatlere, teneffü, çıkarlara karşı olan mücadelesi aralıksız devam eder. Bunun için hiçbir düşünce kadınlarımızın sınıfların kaldırılması yolunda yapacakları girişimlerini geciktirmemelidir. Aydınlık Sayı 2, Ağustos 1921. Lonca Sosyalizmi. Türkiye pek tuhaf bir memlekettir. Burada eşya ve düşünceler dünyanın öbür yerlerinde olduğu gibi adlandırılmaz. Bazen bir ad bulunur, hoşa gittiği, halk tuttuğu için ondan yararlanmak hevesine düşülür. Etrafa bir göz gezdirilip araştırılmaz bile. Onun dile getirdiği anlamı ve bilimsel değerini inceleyip araştırmak ciddi bir çalışma ister. Oysa çoğumuz en kestirme yoldan gitmeyi, yorulmadan amaca varmayı yeğit tutarız. Kelimeyi şöyle bir gümrük estimatörü gözüyle ölçeriz. Bu olsa olsa filan işe yarar der, yaldızlı bir levha gibi bir kuruma mal ederiz. İşte bunun ibret verici bir örneği. İstanbul'da mütareke yılları içinde bazı yerlerden gelen teşvik ve çağrılar üzerine şehrin taşıt araçları, işçileri tek bir örgüt çevresinde toplandılar. Meslek çıkarlarını birliğin verdiği yetki ve kuvvetle şirketlere karşı savunmaya koyuldular. Dikkat edilsin, yalnız İstanbul'daki taşıt işçilerine ait bir dernek karşısında bulunuluyor. Buna bir ad bulmak için saatlerce, günlerce aramaya, düşünmeye gerek yoktur. Herhangi bir ülkede bu soy bir birliğe Taşıt Araçları Sendikaları Birliği ya da Taşıt İşçileri Dernekleri Federasyonu veya bunlara benzer bir ad verilir. Böyle yalın ve basit adlandırma bize pek yavan ve gösterişsiz gelmiş, girişimin amacı politik mi, ekonomik mi, bunlara önem verilmeden işçi işlerine değinmesi Türkiye Sosyalist Fırkası adının alınmasına yeter bir sebep görülmüştür. Siyasi parti ne demektir? Sosyalizm nedir? Bunları bilmekten ne çıkar? Yavaş yavaş hepsi kendi kendine anlaşılır. En önce düşünülecek şey, kalplerimizde yokluğunu duyduğumuz ülküsel değerlerden ve dünyayı sarmış olan yaygın bir kelimenin yüceliğinden yararlanarak kamuoyunu kazanmaktır ve gerçekten bu manevra ile son haftalarda grev tehditleri nedeniyle kendisinden gazetelerde pek çok söz edilen bir zat, bu parti bayrağı altında taşıt işçilerinin önemli bir bölümünü toplamayı başarmıştır. Bu teşkilatın değişmez önderleri arasında ne olduğu pek de anlaşılamayan bir sosyalizmden ve ölüp gitmiş bir enternasyonele bağlılıktan sık sık söz edilmektedir. Uluslararası işçi hareketlerini ve sosyalizm akımlarını izleyenler, bu köksüz, temelsiz belirtileri ve cılız laf duvarlarının arkasındaki boşluğu seyrettikçe gülmekten kendilerini alamamaktadırlar. Bütün bu ölçüler elde tutulmak şartıyla bu örgütün görünüşü bize hayal meyal İngiltere trade unionlarının ilk dönemlerini andırmaktadır. Orada da başlangıçta bu birliklerin amaçları belirsiz, yöntem ve taktikleri dolambaçlıydı. Yavaş yavaş bilimsel inceleme ve sıralamaların etkisiyle düşünüş tarzları ve hareketleri mantığa ve tarihsel belirlenmeye uymaya başlamış, görevler paylaşılarak işçi politikasını yöneten işçi partileri kurulmuş ise de bugünkü İngiliz işçi örgütü ağır geleneklerinin yükünden büsbütün sıyrılamamıştır. Böyle konfüzyonist düşünüşler bizde sosyalist geçinen bazı kimselerde olduğu gibi her zaman beynin bilgisizlik karaltılarıyla çevrilmiş olmasından ileri gelmez. Sosyal ve felsefi doktrinler bazen uzun uzun incelendiği halde bile bunları ortaya koyan bilginlerin düşüncesine varılamamıştır. Yanlış anlaşılmış ve hatta tersine anlaşılmış da olabilir. İngiliz sosyalist yazarlarından Bertrand Russell bu bakımdan örnek olarak gösterilebilir. İngiltere'de 1914'te savaş arifesinde sendikalistler arasında ihtiyar başkanlarının özellikle Webb'in baskısına ve keyfi yönetimine karşı kuvvetli bir başkaldırma hareketi ortaya çıkmıştı. İşçiler kurdukları büyük örgütün sınıf mücadelesinden çok kapitalist yönetimin yürürlükte kalmasına dolaylı olarak yardım eder hale getirilmesinden üzüntü duyuyorlardı. Sonunda bu üzüntü bir öfke ve taşkına dönüşerek başlarına daha tuttuğunu koparır devrimci kişileri getirmeye kalkmışlardı. İngilizlerin en belirgin özelliklerinden biri de her zaman anlaşmazlıkların ortasını bulmaya yatkın olmaları, uzlaşıcılıklarıdır. Bu olay karşısında tamir edilmeyecek işlere yol açmadan işçiyi yatıştırmanın yolunu aramışlar ve sosyalizm kuramcıları işçileri bir derecede tatmin edici bir melez görüş ortaya atmışlar ve buna bizim lonca sosyalizmi diye çevirdiğimiz gayet sosyalizmi adını vermişlerdi. Bu lonca sosyalizmi İngiltere'de pek tutunmuştu. Bugün de tutanları vardır. Bertrand Russell buna dair pek çok yazı ve Özgürlük Yolları adıyla bir kitap yayınlamıştır. Gerçi geleceği olmayan, ölmeye mahkum bir sosyal devrim anlayışı ise de bizim de bugün içinde bulunduğumuz duraksama ve ileri geri gitme döneminde birçok yanlışlara düşmemize engel olacak bir ders niteliğinde bulduğumuzdan ana çizgileriyle bu düşünceyi irdelemeyi yararlı bulduk. Russell mevcut görüşleri baltalamakla işe başlamaktadır. Bir yandan Karl Marx'ı yani komünizmi, bir yandan da Bakunin'i yani anarşizmi yeni sosyal düzeni kurmaya ve kişi mutluluğunu sağlamaya yetersiz bulmaktadır. Lonca sosyalistlerine göre Marx'ın görüşleri değerini yitirmiş, eskimiş düşüncelerdir. Gerçi Marx temellerde haklı ise de ayrıntılarda aldanıyor. Buna karşılık Bakunin başlangıçta aldanmakla beraber ayrıntılarda tamamen isabet ediyor. Bakunin de eskimiş demektir ama onu izleyen Kropotkin onu yeniden yaratmıştır.